Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Bu sabah ben sizinle birlikte olacağım Zeynep Erataman ve dönüyoruz hemen konuğumuza finansal danışman Ali Ağoğlu bu sabah bana eşlik ediyor. Her çarşamba olduğu gibi kendisi aslında sabah raporunda, ben ise bugünlük Açıl Sezen'in yerine buradayım. Ali Bey günaydın, hoş geldiniz diyeyim ve hemen sorayım. Fed bugün bize ne söyleyecek?
Valla çok fazla bir şey söylemez herhalde Zeynep Hanım. Günaydın bu arada. Herkese de günaydın. Çok fazla bir şey söylemez derken burada herhangi bir faiz indirim beklentisi kalmadı. Hatırlarsanız Aralık ayının sonlarındaki o Noel Baba rallisi sırasında 5 mi olacak, 6 mı olacak derken hani ben olsa olsa 3,5 olur demiştim. O da son Aralık ayındaki toplantı ama zaten piyasa biraz değil hayli coşkulu bir faiz indirim beklentisi içindeydi. Fed şeyleri, başkanları piyasayı bayağı bir yatıştırdılar. Powell bunda çok etkili oldu. O ısrarla ikna olana kadar, yani enflasyondaki düşüşe ikna olana kadar biz faiz indirimlerini de bekleyeceğiz dedi. Ve bunu da birkaç kez üstüne basa basa tekrar etti. Ben herhangi bir faiz indirimini beklemiyorum. Artık piyasa da beklemiyor bu arada. Piyasa 3'e razı oldu. Kademeli bir faiz indirimi. Öyle çok coşkulu, hızlı bir faiz indirimi olmayacak. Bu arada Fed'in hani bu daha doğrusu piyasayı ikna eden ama Fed'i haklı çıkaran gerek tüketici enflasyonu gerek üretici enflasyonu Amerika'da ve kişisel harcamaların hepsi teknik olarak beklentilerin biraz üzerinde ama hızlı bir faiz indirimini haklı çıkaracak kadar düşük gelmediler diyeyim.
Yani işsizlik oranındaki %3,9 patikayı değiştirmez diyorsunuz.
Ben oradan çok parasal, daha doğrusu bilanço küçültmeyle ilgili yorum yapıp yapmayacağına bakacağım. Bir de Fed üyelerinden kaç tanesinin daha hızlı faiz indirimi yönünde kararlarını değiştirmeyeceğim. Yani o dot analizis var ya, nokta analizi, ona bakacağız. Yani orada bir değişiklik var mı yok mu? Ben hiç olacağını zannetmiyorum. Neden dersiniz? Birkaç küçük şeyi paylaşayım. Bir petrol tarafında şu anda bir yükseliş var. Hakeza değerli metaller ve bakır, yani emtia tarafında. Bunların arkasında Çin'in de etkisi var. Çin'in sanayi üretiminin beklentilerin hayli üzerinde gelmesi, gerçi iç talepleri düşük ama biraz yukarıda gelmesi. Piyasada yeniden değerli metalleri bir tarafa bırakıyorum. Onlar faize fazlasıyla duyarlılar. Ama özellikle sanayi veya endüstriyel metaller tarafında bakırın önderliğinde bir yükseliş dönemi var. Yani bu dönüp dolaşıp enflasyon olarak her tarafa yansıyacak. Ama petroldeki yükseliş de bence önemli. Bunun getireceği bir enflasyon baskısı mutlaka olacaktır. O yüzden mesela ben Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran toplantısında bir faiz indirimine gideceğini ama Fed'in Haziran'da bile çekimser kalabileceğini düşünmeye başladım. Sırf bu emtia tarafındaki hareketten dolayı. O yüzden bugün ne söyleyecek sorusunun yanıtı benim için basit olarak çok fazla bir şey söylemeyecek. Sadece bu patikanın ne zaman başlayacağı veya bu yola ne zaman girileceğine dair ipuçlarını bulmaya çalışacağız. Orada da ketum davranacaklarını düşünüyorum aslında ben.
Yani nispeten şahin mi biter bu toplantı o zaman? Yani piyasa üstünde etkisi olur mu peki? Mesela Powell konuştu, bir etkisi olmasını bekler misiniz?
Ben teknik olarak bekliyorum ama bu özellikle Amerikan tahvil tarafında bir etki olacak. Orada yani 4.30'lardayız şu anda. En son 4.29.90, 4.35-4.40 bandı var. Eğer bu bandın üzerine çıkacak denli sert bir açıklama yapacak olursa Powell, hakikaten o piyasaya da hisse senetleri tarafını, değerli metaller tarafını vesaire etkileyecektir. Ben ama onun da yapılması gerektiğini de düşünmüyorum. Çünkü şu anda Fed'in arzu ettiği patikada gidiyor enflasyon veya en azından piyasa Fed'e razı oldu veya ikna oldu Fed'in söylediklerine. O yüzden şimdilik çok kavga gürültü koparmadan gidecekleri bir dönem olacağını tahmin ediyorum. Haziran ayına kadar hani sanıyorum önümüzdeki toplantı Mayıs'ta galiba. Nisan-Mayıs'ta, 1 Mayıs'ta bitecek Fed'inki. Evet, 1 Mayıs'ta. O toplantıdan çıkacak mesajlar daha önemli olacak bence. Bu toplantının mesajları, tamam arkadaşlar 3'e ikna oldunuz mu? Oldunuz. Tamam, şimdi bir bekleyelim görelim şu verilere biraz daha bakalım. Son gelen enflasyon verileri bizim pek de istemediğimiz seviyelerde. Tüketici harcamaları da hakeza öyle. Onun için biraz bekleyelim, bir de tabii jeopolitik gelişmelere de bir bakalım diyecekler. Tabii şeyi de unutmamak lazım. Japonya'dan gelen çok majör bir karar var. 10 yılın sonunda ilk negatif faize geçip son negatif faizi sonlandıran Merkez Bankası olarak oradaki hareketler, özellikle yendeki hareketlere de biraz bakmak lazım. Çünkü orası carry trade tarafını biraz etkileyecek. Hani Fed'in kararının yanı sıra diğer faktörlere de Fed'de bakmak isteyecektir doğrusunu isterseniz. Ben Japonya Merkez Bankası'nın kararının bu Fed açıklamasında yer bulabileceğini bile düşünüyorum.
Şimdi Japonya'yı ayrıca tabii sormak istiyorum size ama öncesinde şunu da sorayım. Wall Street endekslerinde gördüğümüz rekor tablolar var. Bunlar ne kadar kalıcı, sürdürülebilir mi? Biraz burayı da açalım mı? Çünkü orada yatırım bankaları Amerika'da ikiye bölünmüş durumdalar. Bir miktar esasında rally belli bir yere geldi. Bundan sonra artık para politikası da değişecek vesaire, yön aşağıyı gösterebilir diyen var. Bazıları diyorlar ki işte ekonomiden gelen veriler günlük bozulmalara sebebiyet verebilir ama ekonomimiz güçlü ve önümüzdeki süreçte rally devam edecek. İşte yıl sonuyla ilgili S&P 500 tahminlerini 5400'e kadar yükseltenler oldu. Dün yine bir başka rekor kapanış burada. Zannediyorum bu yılın 17. rekor kapanışını da gerçekleştirmiş oldu S&P 500. İşte keza bazen ona rekorda Dow Jones ve Nasdaq'ın da eşlik ettiği tablolar söz konusu. Size göre burada bir köpüklenme var mı, yoksa rally'nin daha başlangıcında mıyız? Muhteşem yediliğe güveniniz var mı? Onu da sorayım.
Ben muhteşem yedilinin muhteşem 21'e bölünmesi gerektiğini düşünüyorum Amerika'da. Çünkü çok fazla monopol tarzı yapılar oluştu Amerika'da ve bu aslında sadece Amerika'yı değil tüm dünyayı etkiliyor. Ama şimdilik bu tadı çok fazla değil. Hatta hemen hemen hiç tartışılmıyor. Çok az tartışılıyor. O muhteşem bir dili yoluna devam edecek bu monopol yapıları sürdüğü derece. Şimdi şunu söyleyeyim, yani S&P'nin baktığımızda en son düşük gördüğü yer Ekim 2023'te 4100'lerden. Faizlerin arttığı, Amerika'da 5.25-5.50 bandına geldiği ve daha da uzun süre bunların yüksek kalacağını düşündükleri bir ortamda rekor kırıyor. Yani ben birinci gruba biraz daha yakınım. Daha doğrusu birinci gruba yakınım derken, ekonomi gerçekten Amerika'da ekonomi işler tıkırında. Yani orada çok çok büyük bir problem yok. Faiz tarafında bu faiz seviyesine rağmen hisse senetleri ve şirketlerin performansları bu seviyelere bence haklı çıkarmıyor olsa bile yüksek faiz seviyesine rağmen kırılan bu rekorların ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani benim kendi analizimde açıkçası 5350 gibi bir seviye var. Burada 5300-5500 konuşması var şeylerde. S&P için konuşuyorum bu arada. Fakat alt endekslerde ulaştırma ve Russell tarafında özellikle bir satış geldi. Orası bu yeni, yani özellikle muhteşem yedili veya S&P tarafındaki şeyi çok da uzun süre sürmeyebileceğini söylüyor diyeyim. Hani faiz indiği zaman bu sefer hisse senetleri yukarı çıkacaklar mı derseniz, zaten faiz ineceği düşüncesiyle ve bu beklentiyle bu endeksler buralara geldi. Onlar kendi biraz şeylere ayrıldı diyeyim. Yani faiz ve S&P ya da endeksler arasındaki bağ bence bir süreden beri, geçen senenin özellikle Ekim'inden bu yana kopmuş durumda. Kopmuş derken çok birbirlerine paralel hareket etmiyor. Bir Amerikan 10 yıllıkların faiz hassasiyeti hisse senetlerinde yok. O yüzden hisse senetleri, Amerika'daki hisse senetleri için konuşuyorum. Biraz daha yükselişe devam edeceklerdir faiz politikasından ayrı olarak. Tabii bu arada işte özellikle şey, yapay zeka ve Nvidia hikayesi de var ki oradaki şey bana biraz şeyi hatırlatıyor. Metaverse kelimesini hatırlıyor muyuz? Hı hı. Ya da kaç kişi hatırlıyor bilmiyorum ama böyle Amerika'da da dönem dönem modalar oluyor veya piyasalarda modalar oluyor. O modaların bir kısmı çığırından çıkıyor demeyeyim ama çok uç noktalara kadar gidiyor. Şu anda yapay zeka ile ilgili fiyatlamaların da, evet yapay zeka çok şey değiştirecek. Yani ona tartışmasız, hatta ben bile dün bir toplantıya katıldığımda bana söylenen bir takım şeyler vardı, konular vardı. Bunları yapay zeka çözer, artık biz uğraşmayalım dedim. Yani ben bilmiyorum yapay zeka ne kadar iyi çalışıyor, ne kadar sağlıklı çalışıyor bilmiyorum ama en azından oradaki gelişme hem çok hızlı hem de önümüzdeki dönemde bambaşka yerlere gitme ihtimali var. O yüzden bu abartıyı Metaverse'den biraz ayırıyorum. Hani Metaverse biraz daha hayale benzer bir hikayeydi ama o dönemde de hatırlarsanız bazı hisse senetleri ve onunla birlikte çok ciddi ralliler yaşandı. Şimdi bu yapay zekanın da ralli etkisi var. Onun hemen bir süre sonra sönümleneceğini, daha sakinleşeceğini düşünüyorum. Ama dediğiniz yani sorunuza net bir yanıt olarak faizlerdeki hareket şu anda Amerika'daki hisse senetleri fiyatlarını çok fazla tırnak içinde söylüyorum ilgilendirmiyor görünüyor. Onlar kendi yollarına gidiyor, faiz kendi yoluna gidiyor.
Şimdi Amerika'da bu arada yerel bankalarla ilgili sıkıntılar bitti mi? Onu da konuşalım isterseniz. Fed metninde burası karşılık bulur mu diye. Çünkü faiz politikasına karar verirken bunu da son toplantılarda işlemek zorunda kaldılar ister istemez. Şimdi KBW yerel banka endeksine baktığım zaman mesela yılbaşından bu yana en çok düşen hisse senedi burada New York Community Bancorp olmuş. %65.69'la işte burada eski Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in de aralarında bulunduğu bir ekip bu bankayı kurtarmaya çalışıyor. İşte mesela Columbia Banking Systems'da %32.8, Valley National Bancorp'ta %31 gibi çok ciddi değer kayıpları yaşayan yerel bankalar da var hisse senetlerine baktığımızda. Hatta bu endeksin içerisinde KBW yerel banka endeksinin içerisindeki sadece işte bir avuç hisse diyelim 6 kadar hisse yılbaşından yana artıda performans göstermiş. Kalanlardan 3 yatay, geriye kalan da tabiri caizse sapır sapır dökülmüş. Şimdi o zaman bu yerel bankalarla ilgili sıkıntı bugünkü Fed metninde karşılık bulur mu dersiniz?
Valla ben yerel banka meselesinin Amerika'da ticari gayrimenkulle ilgili sorundan daha az etkili olacağını düşünüyorum. Oradaki özellikle Kanada'yı da bağlayan kısmıyla hani onun finansmanıyla uğraşan bankalar bunlar büyük oranda. O tarz bankalarda bence sorun devam etmiş olabilir. Ama bunun Fed'in faiz artışlarının hızlı. Yani Fed'in aslına bakarsanız çok hızlı faiz artışları. Çünkü bu çok hızlıdan kastım bankaların bilançolarındaki bonoların hem durasyonlarını hem miktarlarını ayarlamalarına yetmeyecek kadar hızlıydı. Çünkü çok bana göre de hani geç başladılar, yavaş davrandılar ve çok hızlı arttırmaya başladılar. Bunu yarattı bir problem vardı geçmişte 2 yıl önce. Şimdi o problem halen daha devam ediyor mu sorusu bende çok aynı şekilde devam etmiyor olması lazım ama gayrimenkul tarafındaki finansmanla ilgili sıkıntı yaşayan bazı bankalar olabilir ama bunun genele sirayet edecek bir bankacılık krizi olmasını gerektirecek şu anda bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Artık birkaç tane bankanın da kötü yönetimden batmasında bence bir sakınca yok. Bunlar normal piyasa şartları içinde ola gelen şeyler. Bunları çok fazla genele yayacak bir veya yayılacak bir tema olarak görmüyorum ben. Olucu yer alacağını da düşünmüyorum Fed'in. En azından gayrimenkulle bağlayıp bir şeyler söyleyeceklerse o zaman faizleri daha hızlı indirmeleri lazım. Hayır, onu yapacaklarını da düşünmüyorum.
Şimdi orada ticari gayrimenkul hikayesini tabii önümüzdeki süreçte bolca konuşacağız gibi gözüküyor. Sadece Fed'de değil Avrupa'da da bu iş sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor. Ama diğer yanda dediğiniz gibi dün Japonya tarihi bir adım attı. O da muhakkak konuşmaya değer. Oraya döndüğümüz zaman 17 yıldır ilk faiz artırımı diyoruz. Dünyada negatif faiz sürecinin sonunu getirdi Japonya diyoruz. Şimdi bir taraftan diyorlar ki biz artık borsa yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu almayacağız. Ama diğer taraftan da şirket tahvillerini almaya devam edeceklerini anlıyoruz. Buradan çıkış stratejisi üzerinde çalışıyoruz demekle yetiniyorlar. Şimdi bir taraftan diyorlar ki getiri eğrisi kontrolünden biz vazgeçtik ama diğer yandan devlet tahvili almaya da devam edeceğiz diyorlar. Yani bu biraz şahin görünümlü güvercin bir tutum mudur? Hani faiz arttı ama kalan hiçbir unsur çok sıkılaştırıcı gibi gelmedi bana. Bilmiyorum, katılır mısınız?
Haklısınız ama şimdi şöyle düşünün. Japonya'nın sahibi Japon Merkez Bankası diyeceğim. Biraz abartı olacak ama tahvilleri zaten tamamını Japon Merkez Bankası alıyor. Hazinenin çıkarttıkları neredeyse. ETF'lerin %75'i Japon Merkez Bankası'nda. Yani tahvil tarafından zarar ettiler ama ETF tarafında Nikkei rekor kırdığı için, yeni rekor kırdığı için o ETF'lerden kazandı. Herhalde Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası başa baş gelmiştir. Esas o tahvil alımlarına devam etme hikayesi piyasada kısa vadelilerin, uzun vadelilerin çok üzerine çıkmaması, daha doğrusu oynaklıkları biraz törpüleyebilmek adına yapılan bir hamle. Çünkü 0.1 yani gene de çok büyük bir faiz artışı söz konusu değil. Evet, negatiften artık vazgeçtiler ve artık dünyada negatif faiz dönemi sona erdi. Hani son Merkez Bankası'ydı kalan. Onların artışının muhtemel şeylere, piyasa bozulmalarına karşı bu açıklamayı yapıyor ki piyasa biraz sakinleşsin. Hani yanılmıyorsam en büyük işveren sendikası 5.30-5.40 gibi bir ücret artışını kabul etti ki
5.28 yani, evet.
çok ciddi bir faiz, şey pardon, çok ciddi bir ücret artışı şeyde Japonya için.
Yani 33 yıldır görmemişiz.
Görmemişler. Biz bayağı bir şeyleri gördük.
Bizim zaten yaşımız kurtarmıyor Ali Bey. Biz zaten görmedik de.
Sizin kesin kurtarmıyor Zeynep Hanım. Benim de biraz hafızamı biraz kazımam lazım hatırlamak için. Bu şey ama yani piyasada benim açımdan ya da benim gördüğüm tarafta Japonya'nın tarafında bence önemli bir şey olacak. Burada mesela sizin biraz evvel sorduğunuz hisse senetleri yoluna devam eder mi sorusu, bence carry trade parası olarak kullanılan Japonya'nın de değer kaybı 151,5'lardayız şu anda. 152 kritik bir ışık. Daha önceden iki defa 151,90. 152'yi görmedik. Yani görmüyor henüz daha. Belki biraz Merkez Bankası'nın sözel müdahaleleriyle görmüyor ama 152 aşılıp aşılmayacağı bence kritik bir şey. Çünkü yakın dönemin rekorları olacaktır eğer aşılırsa. O durumda carry trade devam ediyor demektir dünyada. Sadece Japonya açısından söylemiyorum, dünyada. Ama faizler artıyor diye yurt dışına kendi parası üzerinden borçlanıp yurt dışında yatırım yapmış olan Japon şirketleri, Japon kuruluşları eğer ülkeye geri dönmeye karar verecek olurlar ise o durumda pariteyle ilgili ben yenin değerleneceği bir dönemin başında olabiliriz düşüncesindeyim. Bu da carry trade etkiler. Carry trade'de dönüp dolaşıp Amerikan borsalarındaki pozisyonların bir kısmının kapatılması veya onların satılması anlamına gelir. Bunları izlemek lazım. Önümüzdeki dönemde Japonya'nın bu hamlesinin, yani kritik eşik 152, bunun üzerine giderse carry trade devam edecek ama yok tekrar altına iner. Hatta 140'lara doğru bir değer kazanması söz konusu olursa Japonya'nın, o zaman dünyadaki fonlama parasının yavaş yavaş çekilmeye başladığını anlayacağız. Hem endekslerde hem de bazı spekülatif pozisyonlarda azalmalar görürüz.
Şimdi 151'lerde orada işlemler devam ederken bir de bize ne etkisi olur bu konjonktürün, onu konuşalım mı Ali Bey? Çünkü bizim tarafta da kafalar biraz karıştı. Şöyle karıştı: aslında anketlerde medyan beklenti bu toplantıda PPK hiçbir şey yapmaz diyor. Demekle beraber bazı yabancı kurumlar işte bu toplantıda 250 ila 500 bas puanlık faiz artırımı gelebileceğini söylüyor. Bazı yabancı kurumlar da seçim sonrasına işaret ediyorlar böyle bir faiz artırımı için. Bizden bir faiz artırımı gelirse bunun bir sinyal etkisi olur mu? Piyasada bir yansımasını görür müyüz? Seçim öncesi mi olur, sonrası mı olur? Biraz burada kafa yabancı kurumlarda bilhassa karışık gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz Ali Bey?
Bu hayli zor bir toplantı olacak bence Merkez Bankası için. Çünkü şimdi Sayın Şimşek'in göreve gelmesinden bu yana baktığımızda böyle kapsamlı, donanımlı veya altı uluslararası değişik fonlama kaynaklarıyla desteklenmiş bir programla karşı karşıya değildik, olmadık yani. Elimizde tek enstrüman vardı, faiz. Faizde biraz kademeli arttırdık, bence geç arttırdık. Ama bu eleştiriyi bir tarafa bırakıp, yani 45'e geldik. 45-36 tahminine göre yeterince pozitif faiz veriyor mu sorusu teknik olarak evet, beklenti enflasyona göre veya tahmin enflasyona göre, ama şu anda sokakta hissedilen enflasyon itibariyle çok fazla bir şey ifade etmiyor 45 faiz. O yüzden de yatırım kararları, hatta borsayı bile etkiliyor. Çünkü güven veya beklentiler daha henüz çapalanamadığı için herkes enflasyon endişesi veya bundan korunma çabasıyla bir takım işler yapmaya başlıyor. Şimdi burada mesela altına talep, altının Türkiye ile yurt dışı arasındaki ons farkı tonda 5500 dolara gelmiş ki benim bildiğim kadarıyla tarihi bir fark. Yani burada kaçak altını şey yapıyormuş, yol açıyormuş.
Bugün, evet, Ekonomi Gazetesi manşetinde haberi de var bugün.
Evet. Ben de sabah notlara bakarken gördüm. Şimdi bunun arkasında aslında çok basit olarak bireysel yatırımcıların diyeyim, kendilerini hem enflasyondan koruma çabası var hem de İşte geçen seçimden sonra kur seçimden sonra zıpladı, bu sefer de zıplayacak beklentisi var. Yani şartlar kesinlikle aynı değil her iki dönem için bakıldığında. Ben böyle bir hoplama zıplama kırılma beklemeyen taraftayım ama biraz daha hızlandırılmış bir bu değer, Türk lirasının değer kaybı dönemi yaşayabilirdi ama bu böyle kırılma şekli olmayacak. Geçtim, kendimi başa çevireyim, döndüreyim daha doğrusu. Şimdi Merkez Bankası'nın son zamanlarda attığı adımlara da bakmak lazım. Hani kredi kartı faizlerini arttırdılar, döviz piyasasındaki işlem saatlerini daralttılar, NDF açtılar, yani Türk lirası ödeşmeli forward işlemi gibi bir işlemi açtılar. Türk lirası kredi ve şeylerdeki ticari ve bireysel kredilerdeki şeyleri, aylık artış oranlarını %2'ye indirdiler. Baktığımızda böyle bir yine faizle yapmak yerine diğer yollarla parasal sıkılaştırmayı yapıp işte talebi daraltmaya çalışıyoruz. Altındaki kota bizde şey yarattığı gibi, kaçak altın girişini yol açtığı gibi, ki bireyler turist olarak geldikleri sırada bile Türkiye'ye altın getirip satıyorlarmış. Yani bu da enteresan bir piyasa demektir. Yani bu tip zorlamalarla çok fazla bir yere varıldığını görmedim ben hiç. Mutlaka bu işin kendi mecrasında çözülmesi lazım. Kendi mecrasında derken dengeleri mutlaka bu zorlama şeylerle, tedbirler yerine olması gereken şeylerle yöntemlerle gidilmesi lazım ki insanları ikna edin. Şimdi böyle baktığımızda sadece faizi 45'te tutup diğer önlemlerle bu işi yapıyorsanız aslında bir önceki yönetimden çok farklı bir iş yapmıyorsunuz görünüyor Merkez Bankası için. O yüzden bir miktar kredibilite kaybı veya inandırıcılıkla ilgili bir sıkıntı olacaktır. Ben bu toplantıdan değil ama bir sonrakinden bir 250 bas puanlık bir artışı bekliyorum. Fakat gelinen nokta itibariyle özellikle dövize olan talep, altına olan talep, bireysel yatırımcıların ikna edilememiş olması, ama bunların hepsinin de ötesinde seçimlerden sonra Sayın Şimşek'in görevde kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsizliğin insanlarda yaratmış olduğu tedirginliğin getirdiği bir takım kararsızlıklar var. Onlar da piyasayı bozan şeyler aslında. Şimdi böyle bir ortamda ben Merkez Bankası'nın yarınki toplantıda faiz arttırmasının daha sağlıklı olacağını düşünmeye başladım. Çünkü bundan öyle bir mesaj vereceksiniz ki, ben Merkez Bankası olarak zaten işimin başındayım ve olması gereken şeyleri yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim diyorsunuz. İki, Sayın Şimşek'in de artık böyle bir durumda kesin kalacağı bir şeyi, izlenim oluşacağı için piyasaya çok güçlü bir mesaj verecek. Ben size söyleyeyim, 250-500'e gerek yok. 50 bas puan bile arttırsalar aynı şeyi söylersiniz. O yüzden çok enteresan bir toplantı haline geldi. Hani ben PPK toplantılarına önemli dememeyi tercih ediyorum. Ama bu sefer bu toplantı nedense hemen seçimin öncesinde olması, hem sonra seçim sonrasında mesaj vermesi açısından önemli bir toplantı haline geldi. 50 bas puan bile bence çok şey söyleyecektir. Yani rakamın 250-500 bin olmasından ziyade öyle bir kararlılıkla hareket ediliyor olması bence önemli. Yani 50 bas puan, hani 25'e çok şey yapamayacağım, aynı krediyi veremeyeceğim ama 50 bas puanlık bir artış bile bir şey söyleyecektir piyasaya.
Şimdi böyle bir hamle olması durumunda kurda bir hareketliliğe sebebiyet verir mi sizce Ali Bey? Yani diyelim Merkez Bankası faizi artırdı. Dolar TL'nin aşağı gelmesini bekler misiniz?
Beklemem de efendim. Yani seçime kadar şurada kaldı 1,5 hafta. Yani o seçime kadar bu tedirginlik her halükarda devam eder. O beklenti seçimden sonra kırılacak, patlayacak beklentisi nedeniyle çok fazla aşağı gelmez. Kurun aşağı gelmesi için bayağı radikal işlerin olması gerekiyor. Yani radikal işlerden kastım işte yeni bir paket program veya yeni bir ekonomik program açıklanması, bunun içine hem para politikası, şu anda biz sadece para politikasına güvenerek iş yapıyoruz. Bunun yanında maliye politikası, yani vergilerle ilgili bir takım adımlar atılması lazım. Devlette tasarruf önlemleri alınması lazım. Gri listeden çıkılmış olması lazım. Yurt dışındaki yabancıların, şu anda bu arada iyi bir haber, yabancı bankalardan özellikle akreditif tarafında çok geçtiğimiz senelerde, birkaç senede görmediğimiz bir rahatlama, bir gevşeme var. Yani bu Türk bankalarına en azından akreditif üzerinden Türk şirketlerinin yurt dışından borçlanma, bir tür borçlanma yöntemi çünkü akreditif. Orada bazı kolaylıklar gelmeye başladı. Körfez tarafından ilgi var ama herkes seçimi bekliyor. Şu seçim bitse de yolumuza baksak, işimize baksak diyor herkes. Ben de öyle diyorum tabii hep beraber. Hı. Ama bu ortamı, yani biz bahsettiğim daha kapsamlı bir ekonomik programla bu işe girişecek olur ve de onunla ilgili adımlar atacak olursak ve de bunların sonuçlarını hemen paylaşıp bir performans gösterirsek, bunu da herkese anlatabilirsek, Türkiye bu yılın sonuna doğru değmesen bile en azından iyi bir turizm sezonu geçirirsek, yılın ikinci yarısından itibaren biraz daha fazla ilgi olabileceğini, o sayede girişler artar ise Türk lirasında bir miktar değerlenme olabilir ama kısa vadede böyle bir Merkez Bankası'ndan gelecek ister 250 ister 500 bas puan gelsin çok fazla kuru aşağı çekecek bir hamle olacağını ben düşünmüyorum, öngörmüyorum en azından.
Merkezle ilgili son bir not Ali Bey. Bu sene faiz indirimi sizin bas senaryonuzda var mı bizim Merkez Bankamızdan? Ankete katılan ekonomistlerden Eylül diyen de var. Bu seneyi merkez bu anlamda pas geçer diyen de var. Ne dersiniz?
45-70 olsaydı ve diğerinde de özellikle maliye politikalarıyla şimdiye kadar ciddi destekler gelmiş olsaydı ben de son çeyrekte bir faiz indirimi en azından sembolik olarak olur derdim ama şimdi faiz artması gerektiği gibi bir düşünceye ulaşmış isem önce faiz artacak belki son çeyrekte tekrar 45'e yani bugün başladığımız yere geri gelebiliriz ama şu anda ben bir faiz artışı indirimi için henüz ortamın oluştuğunu düşünmüyorum. En azından beklentiler açısından yani bireylerin ve ekonominin geniş kesiminin enflasyonun düşeceğine dair inancı güçlenmediği için o inanç güçlenene kadar bir faiz indirimine gitmeyi çok doğru bulmuyorum.
Şimdi bunları tabii irdeliyoruz çünkü özellikle Amerika'ya mesela baktığımızda 6 trilyon dolar gibi bir altın nakit olduğu söyleniyor. İşte bu nakit harcamaya gider mi deniyor. Orada da işte enflasyonist beklentiler olduğunu biliyoruz. Diğer tarafta getiri adresi arar mı onu da bilemiyoruz. İşte ararsa uluslararası piyasaya ne kadarı gelir, Amerikan piyasasına ne kadarı gelir. Bu da esasen neredeyse her gün piyasayı meşgul eden sorulardan bir tanesi. Ne dersiniz, bu nakdin üzerinde oturulmaya devam edilecek mi küresel piyasalarda? Çünkü artık negatif faiz devri de bitti, kasa kirası da vermiyor o para.
Evet doğru. Kasa kirası da vermiyor. Ben onun çok hızlı dağılacağını veya diğerlere gideceğini düşünmüyorum. Özellikle Amerika'daki likitlerin Trump-Biden çekişmesinin ya da seçimini bekleyeceğini orada biraz daha netlik ortaya çıkarsa bir karar vereceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika'daki seçimler netleşmeden bir sonuca ulaşmadan ben o paranın çok önemli yatırım kararları alacağını zannetmiyorum. Bunun için hani belki kamuoyu yoklamalarına da bakarak takım şeyler yapılabilir, kararlar verilebilir ama büyük kısmı, ağırlıklı kısmının ben Amerikan seçimlerini bekleyeceğini düşünüyorum. Mesela kimse Putin'in yeniden seçilip seçilmeyeceğini tartışmadı ama Trump Biden'ın...
Tabii çünkü orada yani başka aday yok çünkü değil mi?
Tabii öyle, tam öyle. Zaten başka bir aday çıkmamıştır bile yani olduğunu da zannetmiyorum yani ben bakmadım.
Yani 3 aday vardı ama kampanya bile yapamadılar deniyor. Zaten Navalny'nin akıbetini de küresel medya ile beraber biz de takip etmiş olduk.
Aynen, aynen. Yani onun için şimdi kimse Rusya'nın seçimiyle ilgilenmiyor ama herkes Amerika'nın seçimiyle ilgileniyor. O yüzden Amerika'daki seçimin sonucu aslında çok şeyi etkileyecek bir sonuç. Daha doğrusu şöyle kendimi düzelteyim. Biden'ın seçilmesi durumunda çok fazla bir şey değişmeyecektir ama Trump'ın seçilmesi durumunda yeniden bir önceki Trump dönemine benzer yani piyasaya her gün Twitter üzerinden bir yeni bir şok dalgası yayılabilecek hale gelecek. Yani çok oynak, çok diken üstünde oturacağımız bir dönem gelecek. O yüzden o para bunun sonucunu görmeden uzun vadeli yatırım yapmayı düşünmez. Sanıyorum akıllı para o. O akıllı para kolay kolay zaten şimdi çıkmışsa piyasalardan yavaş yavaş ben müstakbel getirilerden vazgeçiyorum ama en azından kendimi şurada bir 8-9 ay daha bekleyeyim, göreyim ne olacağını, ondan sonra bir karar vereyim diyecektir. O yüzden ben onun dünyaya yayılacak ve bize de akacak gibi para olduğunu düşünmüyorum.
Bu arada Trump'ın tabii kendi sosyal medya platformu Truth Social var. Eğer o başkan olursa herhalde kendi sosyal medya platformu üstünden bunları paylaşır. Onu da yüklememiz gerekir telefonları herhalde Ali Bey. Sizde de yok, bende de yok diye anlıyorum.
Yok, maalesef yok. Olmasını da istemiyorum doğrusu. İşte çok fazla sosyal medyayla vakit kaybetmek veya onlarla uğraşmak istemiyorum. Zaten yeterince uğraşıyorum. Bir de Trump'ı takip etmek için yeni bir sosyal medya mecrası eklemek istemem doğrusunu isterseniz.
Şimdi az önce bizim Merkez Bankası'na dair beklenti paylaştınız. TEPAV tarafından da değerlendirme notu var. Politika faizi 500 bas puan artırılmalı. Verilere bağlı olarak ilave sıkılaştırma yapılabileceğinin de belirtilmesi gerekir diyorlar. Hem bu araştırmanın detayını paylaşalım sizlerle hem kısacık bir reklam arası verelim. Ardından Ali Ağoğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz de kalın.
Yurt içinde piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanırken, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı faizin artırılması yönünde çağrı yaptı. Ekrem Cüneydoğlu, Ali Çufadar, Fatih Özatay ve Burcu Aydın Özdoğru'dan oluşan TEPAV Makroekonomi Çalışma Grubu'nun hazırladığı para politikası değerlendirme notunda politika faizinin 500 bas puan artırılması gerektiği ifade edildi. Raporda verilere bağlı olarak ilave sıkılaşma yapılabileceğinin belirtilmesi gerektiği de söylendi. TEPAV ekonomistleri, para politikasındaki dengesizlikleri gidermek amacıyla politika faizindeki artışın özellikle mevduat faizlerine yeterince yansımasını ve kredi piyasasının daha sağlıklı çalışmasını temin edecek düzenlemeler yapılması ve aktarım mekanizmasının işleyişinin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Enflasyon bekleyişlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminiyle olan uyumsuzluktaki artışın ve döviz kurunda gözlenen yukarı doğru baskının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen TEPAV ekonomistleri, bu çerçevede iktisadi temelleri sağlamlaştıracak bir dizi adım atılarak son zamanlarda gözlenen hareketlerin güçlendirilmiş temellerden geçici sapmalar olduğuna, ekonomik birimlerin ikna edilmesi gerektiğine dikkat çekti. TEPAV ekonomistleri notlarında, rasyonele dönüş sürecinin kapsamlı bir programa dönüştürülmesine yönelik güçlendirici adımlar bir an önce atılmalıdır ifadeleri kullanıldı.
Finansal danışman Ali Ağoğlu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Şimdi Ali Bey, az önce emtiada bir miktar aslında merkez bankalarının yol haritasını da riske atabilecek unsurlar olduğundan bahsettiniz. Şimdi son dönemde emtiada dikkat çeken haberlerden bir tanesi de bakırla demir ayrışmasında yaşandı. Bunlar farklı şeyler mi fiyatlıyor, farklı dinamiklerle mi ilerliyor? Onu da aslında sizi bulmuşken sormak istiyorum. Şimdi mesela bakır fiyatına bakıyorum. Doktor bakır deriz değil mi? Yılbaşından bu yana %4.88 yükselmiş. Bir büyüme beklentisini fiyatlamış. Diğer tarafta bakıyoruz, demir cevheri tarafı %20'nin üzerinde yılbaşından bu yana değer kaybetmiş. O zaman bakır acaba büyüme hikayesini değil de sadece Çin'den gelecek arz kısıntısını mı fiyatlıyor sorusu çıkıyor ortaya. Ne dersiniz, bu metal ayrışmalarına çok böyle kafayı yormamak mı lazım?
Yok, dönem dönem bunlar dediğiniz doktor bakır yani güzel bir şeydir, sıfattır. Bir metal için, çünkü sağlık göstergesi veya en azından ekonomilerin sağlığıyla ilgili bir ipucu veriyor. Ama demir cevherinde dönem dönem arz kısıntıları, dönem dönem talep artışları, ama ben oranın fazlasıyla manipülatif hareketlere açık bir piyasa olduğunu görüyorum veya en azından benim izlenimim o yönde. O yüzden bunların ikisinin arasındaki farka çok büyük bir önem atfetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ama bakırın fiyatı ile ilgili bahsettiğiniz gibi biraz evvel dikkat ederseniz Çin'in endüstriyel üretimi artıyor dedim. Onun karşılığında bir miktar Çin'den bir talep gelecek şeklinde. Dediğiniz gibi arz kısıntısı ile ilgili de Çin söylemleri oldu. Oradan gelen haberler oldu. Bakırın fiyatının artması bence makul ve sağlıklı bir artış. %4-5 gibi bir faiz artış çok önemli bir artış değil, ama çok daha önemli bir şey var benim için. Sanırım 7 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıktı yakın zamanda bakır. Evet, her ikisinde üzerine çıktı. Bunu da ne zaman yaptı? Epi topu bu ayın başında 5 Mart'ta da yaptı. Oradan sonra bir hareket teknik olarak da başlıyor. Şimdi bu teknik analizi benim özellikle izleme sebeplerinden bir tanesi, tabii ki birçok analizi kullanıyorum ama bir şeyi de, eğilimi de gösteriyor. 200 günlüğün üzerine çıktığınız zaman bayağı daha uzun süreli bir düşüş veya yükseliş sürecinin üzerine veya altına geçtiğinde daha uzun vadeli bir trend değişimi izlenimi uyandırıyor veya onu haber veriyor. Şu anda da aynı şey gerek petrolde gerek bakırda var. Her ikisinde de o uzun vadeli hareketli ortalamalarının üzerine çıktılar. Yeni bir bölgeye doğru giderler burada, bu o demektir. Bakırdaki hikaye de biraz onunla ilgili. Hani Amerika'daki faizler artmıyor, indirilmeyecek olsa bile bakırdaki talebin devam edecek olması, şu anda henüz önemli bir düzeltme yaşamadı. Ama piyasaların en azından pozitif tarafta veya global büyümenin henüz daha rayında gittiği izlenimini güçlendiriyor, ama demir cevheri fiyatlarındaki hareketin dediğim gibi biraz daha farklı yorumlanması gerekiyor.
Finansal danışman Ali Ağoğlu, çok teşekkür ederiz. Her çarşamba sabahı olduğu gibi yayınımıza çok değerli katkılarınız için. Bugünün ajandasında neler var? Çok kısaca hatırlatarak programı noktalayalım. Saat 10'da bugün içeride biz tüketici güven endeksini göreceğiz. Hangisini? Merkez Bankası ve TÜİK'in birlikte hazırladığı versiyonu. FED kararı gelecek bugün zaten dedik ama öncesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da bir konuşması bugün ajandamızda gözüküyor. Yine İngiltere tarafında enflasyon, Euro bölgesinde tüketici güven endeksi verilerini de bugün alacağız. Bu notları da aktarmış olalım sizlere. Böylelikle sabah raporunu noktalıyoruz efendim. Yayınımızı Burcu Kıratlı'ya yatırım bültenine devredeceğiz. 9.45'te piyasa masasında tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.